Ayrım 13.
Sayfa 147. Kupiyanovna sızlanmaya başladı. Aman ya Rabbi, böyle iyi biri gelir de insan karnını doyurmaz mı? Her halinden memur olduğu belliydi. Ama bana hiç de öyle yukarıdan bakmadı. Senin kıçında pireler uçuşurken adamcağız gelip yanıma oturdu. Patates soymama yardım etti. O adam bizim kazaklardan değil. Onlar nerede, bu nerede? Bizimkiler hiç yardım ederler mi insana? Bekle, onlar sadece habire atıştırmayı, bir de saçma sapan gevezelik etmeyi bilirler. Aşçı kadına yardım etmek akıllarına bile gelmez. İstesen de yapmazlar. Oysa o yabancı adam bana öyle tatlı sözler söyledi ki, öyle şefkatli, öyle yürekten gelen şeylerdi ki, başkası 100 yıl düşünse böyle sözler bulamaz. Kupiyanovna bunu söylerken böbürlene böbürlene kırmızı dudaklarını kısıyor, kırıta kırıta yan gözle, acaba bu sözler ne gibi bir etki yapıyor diye Davidov'a bakıyordu. Ama Davidov onun söylediklerini işitmiyordu bile. O anda biraz önce Nesterenko ile yaptığı konuşmayı eline boyuna düşünüyordu. Fakat Kupriyanovna bir defa konuşmaya başladı mı artık kimse onu susturamazdı. Devam etti. Sen de Davidov, amma adamsın. Allah iyiliğini versin. Hiç olmazsa adam yola çıkıyor diye kulağıma fısıldasaydın ya. Ben de ne aptalmışım, farkına varmalıydım. Anlayamadım bile. Gördün mü rezaleti? Herhalde aşçı kadın bana görünmemek için kulübeye saklandı diye düşünmüştür. Oysa ben özellikle ona karşı candan... Davidov gene susuyordu. Kupiyanovna ise bu yüzden durmadan konuşabiliyordu. Bir defa ata binişini gör. Haline bakarsan ömründe atla ilişiği olmamış sanırsın. Binişine bakarsan sanki at üstünde doğmuş kerata. Kımıldamıyor bile. Ah yavrum, bir defa olsun sallanmıyor. Nereden baksan tam kazak. Hem de eski kazaklardan. Kadın bunları söylerken hayranlıkla uzaklaşan atlının arkasından bakıyordu. Davidov dalgın dalgın, o kazak değil, Ukraynalı diyerek içini çekti. Nesterenko gittikten sonra nedense içinde bir sıkıntı belirmişti. Kupiyanovna Davidov'un sözlerini duyunca birden barut gibi ateş aldı. Sen onu git de nenene yuttur. Ben sana o adam bal gibi kazak diyorum. Gözlerin görmüyor mu ne? Bir defa daha uzaktan, ata binişinden, sonra da tavrından, giyiminden, kadına karşı davranışından özünün kazak olduğu anlaşılıyor. Kadın bunu söyledikten sonra anlamlı bir bakışla, o adam gözünü budaktan esirgeyenlerden değil diye sözünü bitirdi. Davidov tartışmaya girişmemek için, peki peki senin dediğin gibi olsun. Madem kazak diyorsun, peki öyleyse kazak olsun. Zaten olmuş olmamış beni hiç ilgilendirmez dedi. Ama iyi çocuk değil mi? Onun için ne düşünüyorsun? Bu soruyu sana soruyorum. Çünkü sen beni uyandırıncaya kadar onunla doya doya sohbet etmişsindir. Şimdi içini çekme sırası Kupiyanovna'ya gelmişti. Geniş göğsünü kabartarak öyle bir kuvvetle içini çekti ki üzerindeki eski hırkanın dikişi koltuk altından boydan boya sökülüverdi. Kupiyanovna bir an sustu. Sonra derin bir hüzünle "Öyle adamı mumla aramak gerekir." diye söylendi. Sonra öfkeyle kapkacağı oradan oraya fırlatmaya, patırtı gürültü etmeye başladı. 9. Bölüm. Davidov hiç acele etmeden geniş adımlarla yürüyordu. Tepeye çıkınca durdu. O sırada kimsenin bulunmadığı kampa, karşı yamaçta da ufuklara kadar yayılan sürülmüş tarlalara baktı. Ne derlerse desinler o 3 gün var gücüyle çalışmıştı. Bu yüzden onları fazla çalıştırdığı için ne öküzleri nodullayan var yuha ne de Kondratov'un öküzleri kendisine darılmamalıydılar. Ama Ekim ayında gelip burasını görmek herhalde hoş bir şey olacaktı. Her tarafı kış buğdayının gür yeşil sürgünleri kaplayacak, sabahları üzerlerine gümüş kırağı düşecekti. Öğle vakti solgun mavi göklerde alçaktan kayıyormuş hissini veren güneş çıktığı zaman, yağmur yağdıktan sonra olduğu gibi her taraf gökkuşağının renkleriyle donanacak, en küçük çiğ damlası bile soğuk sonbahar göklerini de tüy gibi bembeyaz bulutları da donuk güneşi de yansıtacaktı. Bulunduğu yerden uzaktan bakınca yalnız sürünmemiş kısmı yeşil otlarla kaplı işlenmiş toprak, tıpkı siyah, büyük bir kadife örtü gibi önüne seriliyordu. Yalnız ta öbür ucunda, kuzeye bakan kenarında toprağın yüzeyine yakın kirli bir tabakanın ortaya çıktığı yerde, boylu boyunca yer yer pas rengini alan kızılımtırak, girintili çıkıntılı bir çizgi görünüyordu. saban çizgilerinin üzerinde demirlerin derinden çıkarıp yana devirdikleri kara toprağın kümeleri donuk donuk parlıyor, üzerlerinde ekin kargaları dönüp duruyor, sürünmüş tarlanın ortasında tıpkı bir kar çiçeği gibi tek başına kalmış mavi bir leke beliriyordu. Varya Harlamova artık hiçbir ilgi duymadığı işini bırakmış, başını önüne eğmiş, ağır ağır kampa doğru yürüyordu. Kondrat Maydanikov sürünmüş toprağın üzerine oturmuş sigara tellendiriyordu. Öküzleri nodullayacak kimse kalmayınca etraflarında sürüyle at sineği dolaşan hayvanlarla nasıl baş edebilirdi? Varya tepede duran Davidov'u görünce durakladı. Hemen başındaki mendili çıkardı, ağır ağır sallamaya başladı. Bu sessiz, çekingen çağrı Davidov'un dudaklarında bir gülümseyiş uyandırmıştı. O da kasketini sallayarak karşılık verdi. Sonra artık hiç arkasına bakmadan yürümeye başladı. Ama da kendi başına buyruk kız ha. Görünüşe bakarsan çok sevimli, çok cici. Ama aslında şımarmış, başına buyruk bir kız olmuş. Şımarık olmayan kız var mı ki? Diye düşünüyordu. Hiç kırıtmayan, sade bir tavırla konuşan kızlar var mı acaba? Böylesini ne hayatta ne de rüyamda gördüm. Güzel bir kız 16'ya ya da 17'sine basınca süslenmeye başlar. Aklının erdiği kadar kendini daha güzel göstermeye çabalar. Sonra da yavaş yavaş erkekler üzerinde nasıl bir etki yaptığını ölçmeye koyulur. Bunu yapmayan yok. Bari yanık Varyuha da aklınca beni evcilleştirmek istiyor. Bana irade gösterisinde bulunuyor. Ama bu işten bir sonuç alamayacak. Biz Baltıklılar kaçın kurasıyız. Şimdi neden kulübeye gidiyor sanki? Hem de acele etmeden sallana sallana yürüyor. Demek onu oraya herhangi bir iş için Kondrat göndermedi. Sırf kendi isteğiyle, kendi sersemce genç kızlı kaprisleri yüzünden gidiyor. Belki de ben ekipten ayrılıyorum diye o da çıkıp gitmiştir, kim bilir. Bu doğru ise kızın bu davranışı disiplinin tamamen mahvolduğunu, yok olduğunu gösteriyor. Eğer oraya gitmesi için akla yakın bir neden varsa buyursun, istediği kadar yürüsün. Ama laf olsun diye kaprisine uyarak işini terk ettiyse ilk ekip toplantısında gençliğine, güzelliğine bakmadan adam akıllı sigaya çekmeli kızı. Toprak sürme işi oyuncak değil, çalışacaksan doğru dürüst çalış demeli. Davidov bu son düşüncelerinin etkisi altında öfkeye kapılmıştı. O anda içinde garip bir ikilik vardı. Bir taraftan Varya'ya laf olsun diye işini bıraktığı için kızıyordu. Öte yandan genç kızın sırf kendisini bir daha görmek üzere geçici bir süre işini bıraktığını düşünmek erkekçe gururunu okşuyordu. Leningrad'daki arkadaşlarından biri aklına gelmişti. Onun gibi denizci olan genç adam herhangi bir genç kızla ilgilenmeye başlayınca Davidov'u bir kenara çeker, ciddi tavır takınır, sanki bir tertip hazırlıyormuş gibi fısıldayarak "Semyon, düşmanla anlaşmaya gidiyorum. Eğer karşı duramazsam beni cenahlardan koru. Yenilirsem ve utanılacak bir geri çekilme hareketi yaparsam ne olur kaçışımızı örtbas ediver," derdi. Davidov bu uzak anıyı zihninde canlandırınca gülümsedi. Hemen sonra da "Hayır, benim bu düşmana bizim Varyuha'ya bir yaklaşma hareketi yapmam doğru olmaz. O kız ne benim yaşıma göre ne de tipime uygun. Zaten arkasından seyirtmeye kalksam bizim kolhozcular benim çapkının biri, her şeyini kadına feda eden bir adam olduğumu sanırlar. Oysa çapkınlık nerede, ben nerede? O Allah'ın belası Ruşka'dan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Hayır, bu sevimli Varyuha'yı insan ancak gerçekten sevebilir. Onunla laf olsun diye vakit geçirmeye vicdanım razı olmaz. Temiz yürekli kızdır. Tıpkı hava güzel olduğu zaman doğan tertemiz bir gün gibi. Bana baktığı vakitte gözlerinde ne temiz bir anlam vardır. Madem daha doğru dürüst sevmesini öğrenemedim, bu işi kavrayamadım, boşuna kızın canını yakmamalıyım. Haydi bakalım denizci Davidov, bu işten kendini sıyır. Hem de çabucak. Zaten ondan ne kadar uzak dursam o kadar iyi. Yalnız bana gücenmesin diye ona yavaşça bir iki söz söylemeli. Yoksa kırılır bana. Ondan sonra da uzaklaşmalı. Davidov bunları düşünürken elinde olmayarak içini çekti. Gremyaçilog'daki pek de düzgün bir şekilde kurulmamış olan özel hayatını, bölge komitesi sekreterinin karşısına çıkardığı sorunları düşündü. Sonra aklına gene Luşka geldi. Bu gemici düğümünü hiç acı duymadan nasıl çözebilirdi? Görünüşe bakılırsa Makar haklıydı. Ellerin, dişlerin çözemediği bir düğümü kesmek gerekirdi. Bu ne Allah'ın belası şeydi böyle? Davidov, ondan büsbütün ayrılmak bana zor gelecek, hem de çok zor, diye söylendi. Ama neden? Niçin? Makar ondan bu kadar kolay kurtuldu da, ben söz konusu olunca iş neden bu kadar zor oluyor? Yoksa iradem mi yok? Böyle bir şey hiçbir zaman aklıma bile gelmedi. Olabilir ya, hoş, belki bu iş Makar'a kolay gelmemiştir de. Adam sadece başkalarına durumunu belli etmemeye çalışmıştır, kim bilir. Evet, tabii öyle olmuştur. Ama Makar kendi duygularını saklayabilen bir adamdır. Ben ise saklayamıyorum. Bütün mesele burada işte. İş hemen anlaşılıyor. Davidov farkında olmadan epey yol yürümüştü. Yol kenarında boy atmış bir fundalığın dibinde gölgede yere uzandı. Bir sigara tellendirdi. Sonra uzun süre Nagulnov'a kim ateş etmiş olabilir diye düşündü durdu. Ancak canı sıkılınca tahmin yürütmekten caydı. Ona ateş etmeselerdi bile değişmiş bir şey olmayacaktı. Çünkü kulakların mallarına el konduğundan beri köyde hala bir iki alçağın bulunduğunu biliyordum. Makar'la bu işi bir görüşeyim, her şeyi etraflıca sorayım. O zaman belki düşüncelerim aydınlanır. Boşuna ne diye kafa yorayım şimdi, diye düşündü. Ayağa kalktı. Yolu kısaltmak için ana yoldan saparak sürünmüş toprakların üzerinden yürümeye başladı. Daha yarım kilometre kadar bir yol almıştı ki ansızın sanki göze görünmeyen bir sınırın öbür tarafına geçmiş gibi oldu. Kendisini bambaşka bir çevrenin ortasında buldu. Artık çizmelerine sürülen salkım saçak yaban otlarının hışırtısı duyulmuyor, etrafta renk renk çiçekler görünmüyordu. Daha önce ortalığa yayılan çeşit çeşit baygın ot kokuları birden yok olmuştu. Kurşun renginde çıplak, ölü bir toprak ta uzaklara kadar yayılmıştı. Bu yorgun, bu acılı toprak insana öylesine keder veriyor, öylesine yangından çıkmış bir toprağı andırıyordu ki Davidov içinde bir huzursuzluk duydu. Etrafına bakınınca bir yük vadisinin tepesindeki topraklara, Yakovluk için toplantılardan birinde sözüne ettiği el değmemiş topraklara geldiğini anladı. Kafkasya'da Tanrı koca koca dağları kıvırmış, toprağı acayip bir şekilde kabartmış. Geçebilirsen geç. Peki biz Gremyaçi kazaklarına neden böylesine kötü bir şeyi nasip etmiş? Bunu anlamıyorum. Bizi cezalandırmak için mi? Şu toprak en aşağı 2000 hektar eder. Ama Tanrı burasını öyle bir tuzlamış ki ne sürebilirsin ne ekebilirsin meret toprağı. Yüzyıllarca böyle el süremezsin işte. Yalnız baharda, o da çok kısa bir süre için, hayvanların otlanmasına yarar. Ondan sonra tükür üstüne. Gelecek bahara kadar da buralara uğrama. Bütün yararı bu. Ancak 15 gün kadar bizim köyün koyunlarını açlıktan ölmeyecek ölçüde besler. Ondan sonra bu toprağın ancak raporlarımızda sözü geçer. Hem sorumluluğumuz altındadır hem de üstelik çeşit çeşit kertenkelelere, bir sürü yılana yuva olur. Davidov daha ağır yürümeye başladı. Tuzlu toprakta açılmış çukurların, ineklerle koyunların ayak izlerinden kalan derin deliklerin etrafından dolaşıyordu. Bu çukurların içi hayvanların pürüzlü dilleriyle pırıl pırıl hale gelecek kadar yalanmıştı. Acı, tuzlu toprak bunların diplerinde kül rengi damarlı mermere benziyordu. İnsana hüzün veren bu ölü toprak nemli çukura kadar en aşağı 5 kilometre boyunca uzayıp gidiyordu. Yer yer üzerinde duman rengi sazlar yer alıyordu ama sıcaktan çatlamıştı, kupkuruydu. Tuzlu düzlükler bembeyaz görünüyor, yer yer terliyor, öğle güneşinin altında kasıp kavruluyor, üzerinden buğular kalkıyordu. Ama bu verimsiz, yoksul toprağın üzerinde bile kendine göre bir yaşantı vardı. Arada bir kırmızı kanatlı çekirgeler, Davidov'un ayakları altından çıtırdayarak ileri doğru fırlıyor, toprakla aynı renkte kül rengi kertenkeleler sessizce kayıp gidiyor, tarla fareleri endişeyle birbirlerine ıslık çalıyorlardı. Bir şahin bozkırın üzerinden ta alçaktan arada bir sazların arasında kaybolarak havada dönerken yana doğru eğile eğile uçuyor, kendilerine bir tehlike gelmeyeceğine inanmış görünen tarla kuşları Davidov'un yanlarına kadar gelmesinden korkmuyor, ona önem vermiyorlardı. Neden sonra isteksiz bir tavırla kanat çırparak havaya yükseliyor, gittikçe daha yukarılara gidiyor, süt mavisi rengindeki bulutsuz göklere gömülüyorlardı. Boğuk sesleri ta yükseklerden gelirken daha hoş duyuluyor, ötüşleri sürüp gidiyor, bir türlü dinmiyordu. Daha bahar yaklaşırken karların arasında ilk otlar bittiği sıralar, tarla kuşları nedense çok sevdikleri bu ölü toprak parçasına geliyor, Geçen yıldan kalma gevşek kümelerden yuvalar yapıyor, yavru çıkarıyor. Sonbaharın son günlerine kadar bozkırları belki pek gür olmayan ama gene de her insana çocukluktan beri hoş gelen sesleriyle çınlatıyorlardı. Davidov az kalsın bir atın ayak izinden kalma küçük bir çukur içindeki ustaca örülmüş yuvaya basıyordu. Korku ile hemen ayağını çekti, eğilip baktı. Eski yuva terk edilmişti. Yanı başında yağmurlardan sonra birbirine yapışmışa kalmış mini mini tüyler, küçük yumurta kabuğu parçaları duruyordu. Davidov, anlaşılan ana kuş yavrularını başka yere götürmüş. Küçük tarla kuşlarını seyretmek kim bilir ne kadar hoş olur. Ama nedense çocukluğumda herhangi bir yerde tarla kuşu yavruları gördüğümü hiç hatırlamıyorum diye düşündü. Dudaklarında acı bir gülümseyiş belirdi. En küçük böcekler, kuşlar bile yuva yapıyor, yavru yetiştiriyorlar. Ben ise 40 yıldır şu dünyada tek başıma ömür çürütüyorum. Bir gün çocuk sahibi olmak nasip olacak mı onu da bilmiyorum. Evlenmeli mi? Ne yapmalı bu yaşımda? Davidov hayalinde kendini evlenmiş, mazbut bir hayat yaşayan, yanında Kuprianovna gibi bir kadın ve çok sayıda boy boy çocuk bulunan bir adam olarak canlandırınca yüksek sesle güldü. Böyle fotoğrafları taşra şehirlerinin fotoğrafçı dükkanlarındaki vitrinlerde kaç kere görmüştü. Durup dururken aklına gelen bu evlenme düşüncesi ona öylesine saçma, gülünç göründü ki elini salladı, sonra daha neşeli bir halde köye doğru yürüdü. Köye gelince evine uğramadan doğru kolhoz idaresine gitti. Sabırsızlık içindeydi. Bir an önce Nagulnov'un başına gelenleri soruşturup öğrenmek istiyordu. Kolhoz idaresinin ağılı yanında tezeğin içinde tembel tembel tavuklar eşeleniyor, sundurmanın altında da derin düşüncelere dalmış bir ihtiyarı andıran, nedense Trofim ismi verilmiş bir teke hiç kımıldamadan duruyordu. Teke Davidov'u görünce hemen harekete geçti, meydan okuyormuşçasına sakalını salladı. Olduğu yerde ayaklarını yere vurdu. Sonra Davidov'un yolunu kesmek için ona doğru koşmaya başladı. Yarı yola gelince başını eğdi. Seyrek bir süpürgeye benzeyen kuyruğunu, savaşmaya hazır olduğunu belli eden bir tavırla dikerek dört nala koşmaya başladı. Niyeti o kadar belliydi ki Davidov gülümseyerek sakallı kavgacının saldırısını karşılamaya hazırlandı. Gülerek becerikli bir atılışla tekeyi kıvrık boynuzlarından yakaladı. ''Sen kolhoz başkanına böyle mi hoş geldin?'' diyorsun ha? ''Şimdi çizmeli ayağımla kıçına bir tekme vurayım da gör. Kart kabadayı seni. Gel bakalım, şimdi büroya gidelim. Şu kar dedenin ahbabı haydi, yürü. Seni tembel, seni kavgacı, seni.'' Trofim birden uslanmıştı. Davidov'un sözlerine uyarak yaramazlık etmeden acele acele yanında yürümeye başladı. Arada bir başını sallıyor, hala Davidov'un elinde olan boynuzunu kurtarmaya çalışıyordu. Ama kapının önündeki ilk basamağa geldiklerinde birden fren yapmış gibi bütün ayaklarını gerip zınk diye durdu. Davidov da durunca hayvan uysal bir tavırla başını ona doğru uzattı. Cebini kokladı. Tuhaf bir hareketle dudaklarını kımıldatıp duruyordu. Davidov sitem eder gibi başını sallıyor, onu utandırmaya, tekeye laf anlatmak için sesine daha dolgun bir ton vermeye çalışıyordu. ''Ah Trofim, Trofim, artık yaşlandın. Şimdi kolhozun emeklisisin, öyle değil mi ya? Hala da yaramazlıktan vazgeçmiyorsun. Dövüşmek için herkesin üzerine atılıyorsun. Bunu yapmayınca da ekmek dilenmeye başlıyorsun. Ayıp ama, yanlış davranıyorsun doğrusu. Hem ne kokluyorsun orada gene?'' Davidov cebinin içinde tütün kesesiyle kibrit kutusunun altında kim bilir ne zamandan kalmış kuru bir ekmek parçası buldu. Üzerine yapışmış tütün parçacıklarını temizledi. Nedense o ekmek parçasını kendisi de kokladı. Sonra bu gösterişsiz armağanı avucunun üzerine koyarak elini uzattı. Teke başını eğerek bir şeyler istiyormuş gibi yumuşak bir tavırla baktı. Kıvırcık tüylerinin arasından görünen gözlerinde ihtiyar bir şeytanın kurnazlığı seziliyordu. Ekmeği hafifçe şöyle bir kokladı, beğenmediğini belli etmek için soludu. Sonra gururlu bir tavırla arkasını dönüp gitti. Davidov bozulduğunu belli eden bir sesle, ''Anlaşıldı, pek aç değilsin.'' dedi. ''Belli ki askerlik yapmamışsın. Yapsaydın bunu da bal gibi yerdin kerata. Bakın hele, neymiş? Ekmek azıcık tütün kokuyormuş. Amma da önemli. Damarlarında herhalde asil bir kan var, tembel herif. Yoksa bu kadar titiz olmazdın.'' Davidov kuru ekmeği bir kenara attı. Loş taşlığa girip Dökme demirden yapılmış kazandan bir maşrapa su aldı. Kana kana içti. Sıcaktan ne kadar bunaldığını, ne kadar yorgun olduğunu ancak şimdi anlıyordu. Kolhoz idaresinde Razmiyetnov ile muhasebeciden başka kimse yoktu. Razmiyetnov Davidov'u görünce gülümsedi. Geldin ha hizmet gönüllüsü. Oh artık geldin ya, üstümdeki yük kalkar. Bu köy işleri ne bela şeymiş. Allah vermesin, bir bakıyorsun demircide kömür kalmamış. Bir bakarsın bostandaki kuyunun çıkrığı bozulmuş. Bir bakarsın bir şey istemeye gelen olur. Daha onu salmadan bir başkası çıka gelir. Hayır kardeşim, bu sinir bozucu iş benim karakterime göre değil. Ben burada daha bir hafta kalırsam bir tarafıma inme iner de millet beni seyretmeye gelir vallahi. Makar nasıl oldu? Yaşıyor. Sağ olduğunu biliyorum kardeşim ama başındaki o eski yara izi ne oldu? Razmiyetnov yüzünü buruşturdu. Bir kurşun o eski yarayı açamaz. 42'lik topla ateş etmediler ya. Eh azıcık kafasını sallamış. Çiziyi vodka ile yıkamış. Yarım litrelik bir şişede ne kadar vodka kaldıysa onu da midesine boşaltmış. Olup bitmiş. Peki kendisi nerede şimdi? Ekibine gitti. Peki nasıl oldu bu iş? Çok basit. Makar o gece açık pencerenin önünde oturuyormuş. Bizim yeni okuma heveslisi Şükar dede de masanın öbür tarafında. İşte o sırada biri Makar'a tüfekle ateş etmiş. Kimin ateş ettiğini Allah bilir. Yalnız bir şeyi kesin olarak biliyoruz. Ateş eden acemiymiş, elinde de tüfek varmış. Bunu nereden çıkardınız? Razmiyetnov'un kaşları hayretle yukarı kalktı. Nereden çıkardınız ne demek? Sen 30 adımlık yerden karavana atar mıydın? Ertesi sabah gidip o yeri bulduk. Adamın ateş ettiği yeri. Boş kovandan anladık. Kendim ölçtüm. Tümsekten çite kadar 28 adım vardı. Geceliğin 30 adımdan da hedefi şaşırabilir insan. Razmiyetnov öfkeyle, olur mu öyle şey? Dedi. Ben olsaydım şaşırmazdım. Gel, istersen deneyelim. Sen gece Makar'ın oturduğu yerde otur. Bana da bir tüfek ver. Bir kurşun da tam kaşlarının ortasında bir delik açmazsam adam değilim. Demek ateş eden acemiğinin biriymiş. Doğru dürüst nişan almasını bilmiyormuş. Olup bitenleri etraflıca anlatsana. Peki, sırayla anlatayım. Gece yarısına yakındı. Köyde silah sesi duydum. Önce bir tüfek sesi, sonra daha boğuk iki ses. Sanki biri tabanca ile ateş ediyormuş gibi. Sonra gene tak diye bir tüfek daha patladı. Seslerden silahların çeşidi anlaşılıyordu. Hemen yastığımın altından tabancamı kaptığım gibi ayağa fırladım. Bir taraftan koşuyor, bir taraftan poturumu giymeye çalışıyordum. Öyle sokağa fırladım. Makar'ın evine doğru koşmaya başladım. Silah sesleri oradan geliyordu. Günahını aldım adamın. Olur ha, Makar bir budalalık etmeye kalkışır diye düşünüyordum.